Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ordibehşt 1401, Hicri Kamiri 16 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 18 Mayıs 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ömer Hayyam'ı anma günü ve mutfak kültürü adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, uluslararası kuruluşların Afganistan, Filistin ve Yemen'deki gelişmelere uygun bir tutum sergilemeleri gerektiğini söyledi. İran'ın İHA tesisi Tacikistan'da hizmete girdi. İran Ulusal Gaz Şirketi CEO'su, Irak'ın İran'a 1.6 milyar dolar borcu olduğunu bildirdi. İran madencilik sektörü 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mahmut Ezzehar, Gazze şeridinde liman inşaatının kuşatmayı kırabileceğini söyledi. Rusya, Amerika'yı Suriye'den Ukrayna'ya terörist göndermekle suçladı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede, uluslararası kuruluşlar Afganistan, Filistin ve Yemen'deki gelişmelere uygun bir yaklaşım sergilemelidir dedi. İran'a göre Slovakya ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcılarının siyasi istişare toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelen Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ingrid Broskova, dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmede Emir Abdullahyan, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişarelerin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran'ın uluslararası kuruluşlarda olduğu kadar ikili siyasi ve ekonomik işbirliğini ilerletmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, Karma Ekonomik Komisyonu'nun düzenlenmesinin yeni ticaret ve ekonomik alanları tartışmak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa ve sivillere verilen zarara karşı ilkeli duruşuna dikkat çekerek, Afganistan, Filistin ve Yemen dahil olmak üzere bölgede sıradan insanlara, kadınlara, çocuklara ve kurumlara yönelik trajik zararlar görüyoruz ve uluslararası ve Avrupa örgütleri bu duruma karşı uygun yaklaşım sergilemeli ve bu konuya daha fazla dikkat etmelidir dedi. Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı da iki ülke arasında bir siyasi istişare toplantısı düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki siyasi bağların ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Tüm General Muhammed Bakır'ı dün Tacikistan'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'la bir araya geldi. Görüşmede kültürel ortaklıkların iki ülke halkları arasındaki bağları güçlendirmenin en temel dayanağı olduğunu vurgulayan Tacikistan Cumhurbaşkanı, aynı tarihi köklerin ve ortak dilin iki ülke arasındaki kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için eşsiz koşullar sağladığını söyledi. İmam Ali Rahman, üst düzeyli bir İran askeri heyetinin Tacikistan'da bulunmasını memnuniyetle karşılarken şöyle dedi. Tacikistan Silahlı Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri ile bir İHA üretim tesisinin açılması gibi her türlü ikili askeri savunma işbirliğini memnuniyetle karşılıyor ve bu işbirliğinin tüm askeri alanlarda en üst düzeye ulaşmasına inanıyor. İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Bakır'ı da iki ülkenin bölgedeki stratejik konumuna temasla, İki ülke arasındaki etkileşim ve ortak askeri ilişkilerin düzeyini güçlendirmesi, yükseltilmesi, geliştirilmesi ve çeşitli askeri alanlarda işbirliğinin artırılmasına vurgu yaparak, askeri alanda işbirliğini Tacikistan ile işbirliklerin önceliklerinden olarak niteledi. İran Genelkurmay Başkanı komşu ve dost bir ülke olarak Afganistan'da barış ve istikrarı da vurgulayarak, İran ve Tacikistan Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da güvenlik ve barışı tesis etmek için askeri ve bölgesel işbirliğini geliştirebilir dedi.
Ebabil 2 İran İHA Üretim Tesisi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Tacikistan Savunma Bakanı'nın katıldığı törende Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de açıldı. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı halkla ilişkilerine göre İran ve Tacikistan arasında ortak savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için İran'ın İHA'larından Ebabil 2 modeli üretim tesisi İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bagheri ile Tacikistan Savunma Bakanı Şir Ali Mirza'nın yanı sıra Tacikistan'ın üst düzey komutanlarından oluşan bir grubun katılımıyla hizmete girdi. Tüm General Bagheri bu törende yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı uzman ve bilim insanlarının çabalarıyla ve yerli imkanları kullanarak başta insansız hava araçları olmak üzere tüm askeri ve savunma boyutlarında önemli bir büyüme kaydettiğine işaret ederek bugün iç ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra güvenliği ve kalıcı barışı arttırmak için müttefik ve dost ülkelere askeri teçhizat ihraç edebiliyoruz dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tacikistan'da Ebabil 2 üretim tesisinin açılmasını iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve gelecekte askeri savunmanın her seviyesinden daha fazla işbirliği ve etkileşim göreceğimiz de sözlerini ekledi. İran Ebabil 2 insansız hava aracı araç üzerindeki rampalarından uçurabilir, iniş ve kalkış için piste ihtiyaç duymuyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde yeni bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Hatipzade, şimdiye kadar İran ve Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta birkaç tür müzakerenin gerçekleştiğini ve iki ülke yetkilileri arasındaki istişarelerin devam ettiğini söyledi. Hatipzade, dün İRNA Ajansı'na verdi demesi, müzakerelerin son turundan bu yana yeni bir gelişme olmadı ifadesini kullandı. İran ve Suudi Dışişleri Bakanlarının Bağdat'taki muhtemel toplantısıyla ilgili olarak Hatipzade, tüm bu görüşmelerde olduğu gibi toplantılarda görüşmelerin nasıl devam ettirileceği, gelecek için gündemde olan takip düzeyde dahil olmak üzere birçok konu gündeme gelmektedir dedi.
Reuters'in bildirdiğine göre Amerika Dışişleri Bakanlığı İran'da casus olarak gözaltına alınan iki Fransız uyruklunun serbest bırakılmasını istedi. İran'a göre İran televizyonu casuslukla suçlanan iki Fransız vatandaşının tutuklanmasını ayrıntılarını yayınladıktan sonra Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Salı günü İran'ı onları serbest bırakmaya çağırdı. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu geçtiğimiz günlerde sendika protestolarını saptırarak İran'da güvensizlik ve huzursuzluk yaratmayı amaçlayan iki Fransız casusun tutuklanmasıyla ilgili yeni ayrıntıları yayınladı. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin bazı sınıf ve kesimlerinin taleplerini suistimal etmek ve normal taleplerini kaosa, sosyal düzensizliğe ve toplumu istikrarsızlaştırmaya dönüştürmek amacıyla İran'a giren iki Avrupalının İmam Zaman Aleyhisselam'ın bilinmeyen askerleri tarafından tutuklandığını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Emin Ensari, Asari'ye İslam İnkılabı rehberinin perspektifinden insan hakları konulu 8. Amerikan İhtisas Toplantısına ev sahipliği yapıyor dedi. Bugün Amerikan İnsan Hakları Konferansı başlamadan önce Boucher Üniversitelerinin 40'tan fazla profesör ve öğretim üyesi Amerikan insan haklarını farklı boyutlarıyla inceleyecek ve analiz edecek. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Emin Ensari bu toplantı profesörler ve önemli şahsiyetler konuşmalar yapacak dedi. Ensari şöyle dedi. Boucher eyalet yetkilileri, genel müdürler, valiler, imamlar, alimler, seçkinler, komutanlar Boucher eyaletinin her yerinden ve Hürmüzgan ve Güney Fars'tan askeri ve polis komutanları bu toplantıda hazır bulunacak.
Ulusal İran Gaz Şirketi CEO'su Mecid Çegeni, Irak, İran'a gaz ithalatından dolayı 1,6 milyar dolar borçlu dedi. İran'a göre Ulusal İran Gaz Şirketi CEO'su Mecid Çegeni, Irak'ın İran'a gazdan dolayı 1,6 milyar dolar borcu olduğunu belirterek, Irak'a borçlarını ödemek için bir aylık süre verildiğini hatırlattı. Çegeni, iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Irak, İran'a gaz ihracatı için borcunu ödemeli dedi. İran Ulusal Gaz Şirketi CEO'su ayrıca iki ülke arasındaki ve yükümlülüklerimiz olan sözleşmeye göre sözleşmede belirtilen miktarda gazı Irak'a teslim etmeliyiz dedi. Çegeni iki ülkenin sahip olduğu şartlar dikkate alınarak kendi ihtiyaçları ve ülkemizin şartlarına göre Irak'a gaz ihraç edilmesi konusunda mutabık kalınan bir işbirliği protokolü imzaladık dedi. İran Ulusal Gaz Şirketi, İran'ın Irak'a yaptığı gaz, doğal gaz ihracatını bu ülke ile yaptığı anlaşmaya göre ve daha önce yaptığı bir duyuruyla azaltacağını duyurdu.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı, ülkenin madencilik sektörünün 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Vecihullah Caferi dün Tahran'da düzenlenen boksit, alüminyum ve sürdürülebilir kalkınma konulu konferansta yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran'ın madencilik alanında ihracatı yıllık 12 milyar dolara geçti ve İran borsasının değerinin %38'i bu sektördeki şirketlere ait. Vecihullah Caferi, şu anda çelik endüstrisinde iyi bir gelişme sağlandı. Çelik endüstrisi zincirinde hedef gelecek 3 yıl içinde yıllık üretimi 55 milyon ton üretime çıkarmak dedi. Söz konusu konferansın strateji konseyi başkanı Turet Zari'ydi. Yaptığı konuşmada şöyle dedi. Ülkedeki alüminyum üretim kapasitesi yılda 700 bin tondur ve İran son 3 yılda yeni tesisleri hizmete açarak bu sayede dünyada 20. sıradan 14. sıraya yükseldi. Zari konuşmasının devamında şöyle dedi. İran alüminyum külçelerinin ana ihracatı Türkiye, Çin ve Irak'tır. Zari dünyadaki yıllık alüminyum üretim kapasitesinin 68 milyon ton olduğunu belirterek 2010'dan 2020'ye kadar dünyada bu ürüne yönelik yıllık %6.5'lik bir talep artışı ile karşı karşıya kalındığını söyledi.
İran Doğal Kaynaklar ve Havza Yönetim Kurumu, Türkiye'nin İran'daki toz fırtınalarının bir kısmının Sahra Altı Afrika'dan kaynaklandığına dair son açıklamalarını şiddetle reddetti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Doğal Kaynakları ve Havza Yönetim Kurumu Danışmanı Rıza Beyani, MEDİS'in uydu görüntüleri aracılığıyla günlük izleme ve araştırmalarımız 7 Nisan'dan itibaren tozların Musul'un batısından ve Türkiye'nin Irak'la sınır bölgesinden geldiğini gösteriyor dedi. Rıza Beyani, MEDİS uydusundan alınan belge ve görüntülere dayanarak Dicle ile Fırat arasındaki toz sıcak noktasının İran'ı güçlü bir şekilde etkilediği söylenebilir dedi. Rıza Beyani, MEDİS'in uydu görüntülerinin gözlemlenmesi, Sahra Altı Afrika'dan İran'a toz hareketini göstermiyor ve bu tür açıklamalara tamamen karşıyız dedi. İranlı yetkili ayrıca toz bir mikron parçacığıdır ve Sahra Altı Afrika'dan yükselirse yolun ortasında birikecektir dedi. Meyhane açıklamasında ayrıca Türkiye'de Dicle ve Fırat nehirlerinin kolları üzerinde İran barajlarının 10-15 katı olan Atatürk Barajı'nın inşasıyla birlikte bu akarsuların Irak ovalarına akan su miktarı azalmıştır dedi.
IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da 3 örgüt üyesi yakalandı. IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerine yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütü mensubu yabancı uyruklu iki kişi canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamut yakalanarak gözaltına alındı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün Moritanya Temsilciler Meclisi, Moritanya-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı Mustafa Suheyb başkanlığındaki Moritanya Meclis heyetini kabul etti. Sana Ajansı'na göre Arap Yarımadası'ndaki durumu ve halkların kimliklerini korumaları ve bağlılıklarıyla bu bölgenin istikrarındaki temel rolü hakkında görüş alışverişinde bulundular. Esad, bu bölgedeki savaşın öncelikle askeri bir savaştan daha tehlikeli ve daha etkili olan dogmatik ve ideolojik bir savaş olduğunu belirtti. Esad, Moritanya halkının ülkelerinin coğrafi uzaklığına rağmen tarihin çeşitli aşamalarında her zaman Arap kimliklerine ve mensubiyetlerine bağlı olduklarını söyledi.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın liderlerinden Mahmut Ezzahar, Gazze şeridindeki kuşatmayı kırmak için bir liman inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Mahmut Ezzahar, dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Gazze şeridindeki direniş grupların sahip olduğu caydırıcılığın Siyonist rejimin Filistinli liderlere suikast yapmasını engelleyeceğini söyledi. Üst düzey Hamas üyesi Gazze şeridinin yeniden inşa sürecinde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini de vurguladı ve Gazze şeridinin Siyonist rejim tarafından devam eden kuşatmasının yeniden inşayı geciktirdiğinin altını çizdi.
Lübnan parlamento seçimlerinin kesin ve resmi sonuçları dün açıklandı. 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lübnan'da pazar günü yapılan genel seçimlere katılım oranı %41'de kalmıştı. Lübnan parlamentosunun 128 sandalyesi var ve her bir fraksiyonun çoğunluğu kazanması için 64'ten fazla sandalye sahip olması gerekiyor.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO Parlamenterler Meclisi'nin dönem başkanlığı dün itibarıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geçti. Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Sözcüsü Sahibe Gafarova, Bakü Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün etkinliğini ve performansını artırmak ve üye ülkeler arasında parlamentolar arası işbirliğini güçlendirmek için çalışacak dedi. Gafarova, bu ülke örgüte üye ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğine önem veriyor ifadesini kullandı ve üye devletlerin ortak tarih, kültür ve dine sahip olduğunu belirterek Parlamenterler Meclisi'nin hükümetler arası ve toplumlar arası bağları geliştirmedeki rolünün önemli olduğunu söyledi.
Ermenistan'da muhalefet Paşinyan karşıtı gösterilerine devam ediyor. Dün 414 kişi gözaltına alındı. Kendisini direniş hareketi olarak tanımlayan Paşinyan karşıtı muhalefet, dün sabah erken saatlerde gösterileri yeniden başladı. Eylemciler başkent Erivan'ın farklı bölgelerinde sokakları ve havaalanına giden yolda kapattılar. Güvenlik güçleri yolları açmak için eylemlere müdahale etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin kendi ekonomilerine zarar vereceği zararı önemsemeden Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji alanında benimsediği söz konusu politikaları ekonomik intihar olarak niteledi.
Rusya İstihbarat Bakanlığı Washington'un Ukrayna'ya göndermek için Suriye'den teröristleri topladığını söyledi. İsna'ya göre Rusya İstihbarat Bakanlığı Salı günü Amerika'nın Ukrayna Savaşı'nda yer almak için IŞİD'e dahil olmak üzere Suriye'den teröristleri topladığını açıkladı. Rus kurumuna göre Amerika yanlısı milisler Suriye'deki Amerika merkezli Altanf üssünde eğitiliyor.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı'nın henüz Luhansk ve Donetsk'e büyükelçi atama emri vermediğini ve Moskova'nın bu konuda acelesinin olmadığını söyledi. 22 Şubat'ta Rus hükümeti büyükelçinin açılışında Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile diplomatik ilişkiler başlatmıştı.
Amerika Başkanı Joe Biden, New York'un Buffalo kentindeki ırkçı saldırıyı iç terör olarak nitelendirerek beyaz ırkçılığın bir zehir olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi. Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'nın Tacikistan ziyareti konusunda. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Tacikistan Savunma Bakanı, iki ülke arasında terörle mücadele, sınır güvenliğinin sağlanması, ortak tatbikatlar yapılması ve askeri teçhizat geliştirilmesi zaruretini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagri, pazartesi günü Tacikistan'a yaptığı ziyarette Savunma Bakanı Şir Ali Mirza ile bir araya geldi ve bölgedeki ikili işbirliğini genişletme ve terörle mücadele yollarını ele alarak Orta Asya bölgesi Afganistan merkezli bölgesel işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Tacik Savunma Bakanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin terör, organize suç ve uyuşturucuyla mücadelede iki ülke arasında işbirliğine yönelik planlarını olumlu karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan yetkilileri ikili ilişkiler ve bölgesel konularda sürekli temas halindeler ve ekonomik anlaşmalara ek olarak iki güvenlik anlaşma imzaladılar. Bunlardan biri 2014 yılında imzalanan terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini vurgulayan güvenlik ve kolluk kuvvetleri işbirliği anlaşması, diğeri de 2010 yılında imzalanan suçluların iadesini kapsayan anlaşma. Hali hazırda Orta Asya bölgesi teröristlerin faaliyetlerinden kaynaklanan ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Nitekim İran ve Tacikistan'ı uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve aşırıcılık gibi ortak güvenlik tehlikeleri tehdit ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 2 Mayıs'ta Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın başta Afganistan olmak üzere bölgedeki güvenlik durumundan endişe ettiğini söyledi.
Amerika'nın Afganistan'da uyguladığı sorumsuz siyasetleri sayesinde IŞİD ve diğer terör gruplarının faaliyetlerine kaynaklı güvensiz ve istikrarsız durum, ayrıca IŞİD teröristlerini Irak ve Suriye'den Afganistan'a taşıması dikkat edilmesi gereken konulardır. Afganistan'ın Tacikistan ile kuzey sınırında yaşanacak her türlü huzursuzluğun yayılmasının bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği alanlardan biridir. Buna dayanaraktan Afganistan'da istikrarın sağlanması için İran ve Tacikistan dayanışmasının güçlenmesi büyük öneme haiz. İran açısından terörizmin sınır ötesi özellikleri göz önüne alındığında komşu ülkeler arasında küresel ve bölgesel işbirliği büyük önem taşıyor. Bu da konuyla ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalar şeklinde veya Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlar aracılığıyla gerçekleşebilir. Buna göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, İran ve Tacikistan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarda güvenliğin sağlanmasının yanı sıra etkileşimde ve görüş alışverişinde bulunması gerektiğini vurguladı. Terörle mücadelede bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirmesiyle eğitim takası ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi iki ülkenin silahlı kuvvetleri için bir öncelik olmalıdır. Açıktır ki İran'ın Tacikistan'daki dış politikası siyasi, iktisadi, kültürel ve güvenlik alanlarındaki dayanışma faktörlerine dayanıyor ve bugün iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları da iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek ve derinleştirmek için her iki tarafın ciddiyetini ortaya koyuyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Duşanbe Büyükelçisi Nizamettin Zahidi bu bağlamda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tacikistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmasında ve Duşanbe'de diğer ülkelerin önce büyükelçilik açması sıradan bir tesadüf değildi. Daha ziyade iki ülkenin dil, edebiyat, tarih ve kültür ortaklıklarına dayalı tarihsel bir gereklilik ve milli çıkarlar için bir zaruretti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'nın sığınmacılara karşı çifte standardı ile ilgili. Rusya-Ukrayna savaşına ilaveten bazı Batı Asya ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizler devam ederken Avrupa geneline doğru sığınmacı akını devam ediyor. Bu bağlamda Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Ukraynalı mültecilerin Avrupa tarafından hızla kabul edilmesini ve diğer halklardan mültecilere yönelik şiddetli baskıyı çifte standardın bir işareti olarak değerlendirdi. Batı her zaman Afrikalı, Filistinli, Suriyeli, Iraklı, Yemenli ve diğer Batı Asyalı mültecilere ve sığınmacılara sert davranmıştır ve onları başka bir ülkeye veya kendi ana vatanlarına geri göndermek için yoğun şekilde çalışmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı son veriler, Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesi ardından son aylarda Avrupa'ya doğru akında birçok Afgan mültecinin bu ülkelere kabul edilmediğini, üstelik bu ülkelerdeki kamplara sığınmayı başaranların da asla iyi bir durumda olmadığını gösteriyor. Bu durumda İngiltere'de ilginç bir karar alarak göçmenleri sözde göçmenlik davalarını işleme koymak için Afrika ülkesi Ruanda'ya yerleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade gösterdiği tepkide, İngiltere'de yaşayan sığınmacıları Ruanda'ya getirmeyi zorlamak yasaya aykırıdır, mülteci sözleşmesinin ruhu ve metnine aykırıdır dedi. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşından yaklaşık 3 ay geçerken birçok Ukraynalı sığınmacı Avrupa ülkeleri tarafından kabul edildi. Küresel istatistiklere göre ülkeyi terk eden 5 milyondan fazla Ukraynalı çoğunlukla Avrupa ülkelerine sığınmayı başardılar. Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson bu bağlamda yaptığı açıklamada Ukraynalı sığınmacılar için giriş koşullarının Batı Asya bölgesindeki sığınmacılar için olanlardan çok daha farklı olduğunu ve hatta Avrupa Birliği'nin de Ukraynalı sığınmacıları kabul etmeye artık daha hazır olduğunu belirtti.
Avrupa'nın sergilediği çifte standart davranışları onların insani ve insan hakları yanlısı sloganlarına açık bir şekilde tezat içeriyor. Zira uygulamada sığınmacılara insanlık çerçevesinde davranmazken onların birçoğunu Avrupa sınırlarına sürüyor ve en asgari şartlardan bile yoksun kamplarda barındırıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Genel Sekreteri Philip Grandi, Avrupa genelini sığınmacılara ve göçmenlere yönelik şiddetin artması konusunda uyarıda bulunarak Avrupa'nın sınırlarda yaşananlar yasal ve ahlaki olarak kabul edilemez ve durdurulması gerekiyor dedi. Aslında Avrupa ülkeleri bizzat izledikleri düşmanca ve zorba siyasetleriyle bu gerilimlerin ve çatışmaların çoğuna sebep oldukları halde böyle bir politika izliyorlar. Hatta Rusya-Ukrayna savaşında bile Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın tutumlarını destekleyerek bu savaşı körüklüyor. Avrupa'nın çifte standart tutumlarını sadece sığınmacılar konusunda değil, hatta Ukrayna-Rusya savaşı ve bazı Batı Asya ülkelerinin krizleri, işgal, savunma, direniş, askeri yardım, insan yardım ve yaptırımlar gibi başlıkları altında bu durum görülebilir. Aslında bu ülkeler kelime oyunu yaparak kendi çıkarları ve siyasetleri doğrusunda düşmanca siyasetleriyle krizleri kışkırtıyorlar. Tabii ki bunun sonuçları da söz konusu ülke vatandaşlarının birçoğunun avare ve sığınmacı olmasıdır. Görünen o ki Avrupa ülkeleri hali hazırda Ukrayna krizinde maskelerini kaldırarak benzer ırkçı davranışlarıyla kendi sahte ve propagandasal kriterlerine onay damgası basıyorlar. Rusya'daki siyasi araştırmalar enstitü danışmanı ve Nottingham Üniversitesi profesörü Yulia Soshnikova uygulanan bu çifte standartların dünyada yaşanan çatışmanın başlangıcından itibaren başlayan bir standart olmadığını, çok net bir standart olduğunu ve sistematik özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayli günden muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şems'i 28 Zulhicce 1401, Hicri Kameri 16 Şevval 1443 ve miladi 18 Mayıs 2022 Çarşamba. Bugün Hicri Şems'i 28 Zulhicce İran'ın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden, ayrıca bilim adamı olan Hekim Ömer Hayyam'ı anma günüdür. Ebu'l-Feyt Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi, İranlı ünlü filozof, matematikçi, müneccim, hekim, şair ve yazar idi. Hicri Kameri 5. ve 6. yüzyılın başlarında yaşıyordu. Ömer Hayyam, Hicri Kameri 417 ile 440 yıllarında Nişabur kentinde dünyaya geldi. Hayyam'ı üne kavuşturan husus, hikmet, tıp, nücum ve matematik idi, ancak günümüzde onu dünyaca üne kavuşturan şey latif felsefe rubayilleriydi. Hayyam'ın dünyaca ünlü rubayilleri birçok dile tercüme edilmiştir. Hayyam'ın matematik darındaki en ünlü eseri Cebir ve Mukabile kitabıdır. Ayrıca İran takviminin düzeltilmesi için görevlendirildi ve ayrıca bir rasathane de kurdu. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Zulhicce 1392'de önde gelen Fars Edebiyatı ve Şiir Hocası Muhammed Kahraman Kutsal Meşhed kentinde vefat etti. ...934 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Şevval 510'da Arap fakih tarihçi ve muhaddis İbni Erzek Feregi dünyaya geldi. İlk gençlik yıllarında fıkıh, hadis, lügat ve tefsirde üstün kabiliyetleri olan Erzek, tarihe ilgi duyduğu için bu dalda da geniş araştırmaları vardı. Feregi çeşitli kentlere seferler düzenleyerek çeşitli halk kesimleri ve tarihi ve sosyal olayları ve halkın örf adetleriyle yakından tanıştı. ...218 yıl önce bugün 18 Mayıs 1804 yılında Fransa Senato Meclisi'nin oyu ile Napolyon Bonaparte bu ülkenin imparatoru oldu. Böylece Fransa'da gerçekleşen büyük devrimin zaferinden 15 yıl sonra saltanat düzeni yeniden kurulmuş oldu. Ancak bu olaydan tam 10 yıl sonra 11 Nisan 1814 yılında Napolyon Bonaparte'ın Avrupalı devletlere karşı yenilmesi ve sürgün edilmesinin ardından Napolyon'un saltanat dönemi böylece sona erdi. ...192 yıl önce bugün 18 Mayıs 1830'da Fransız ordusunun Cezayir'i işgal etmesi yönündeki operasyonu başladı. Fransa devlet adamlarının düşüncesinin aksine Cezayir halkı ülkelerine tecavüze karşı yoğun bir şekilde direndiler ve sömürgeci Fransız askerlerin Cezayir'i işgal etmelerine rağmen Emir Abdülkadir el-Cezayir'i yıllarca onlarla mücadele etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Akşener'den iktidara ekonomi tepkisi. Hani Ağustos'ta enflasyon düşüyordu?
Yeni Asya.
Bütçe Nisan'da da açık verdi.
Milli Gazete.
Benzin 23'e dayandı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Terkoğlu 16 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde sokak eylemlerine Sedat Hazırlığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitti, parmağıyla gösterdi. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tehdit. Arapça tehdit, Türkçesi de terör. Okuyanlar hatırlayacaktır. Sadat'ın gayri nizami harp eğitimleri de tehdit meselesini de anlatmıştım diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun ardından bir daha bakmak gerekiyor. Sadat'ın sitesinde verdikleri eğitimler anlatılıyor. Biri de gayri nizami harp paketi. Elbette askerlere ya da polislere vermiyor. Temel askerlik eğitimi bilgisine sahip siviller alıyor. Peki kursları kimler veriyor? Yanıtı belli. Sadat, eski TSK personeli bilgisini kullanıyor. Nitekim Sadat'ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli General Adnan Tanrıverdi de gayri nizami harp uzmanı. Sadat şimdi sinse de bu konuda bir iş ilanı vermiş. Arşivden çıkardım o ilanda şu yazıyor. Nizami, gayri nizami ve özel harekat eğitmeni personel alımı duyurusu. Tam da Suriye krizinin patladığı günlerde verilen ilanda iyi derecede İngilizce ve Arapça bilme şartı dikkat çekiyor. İlanın muhatabı ise 45 yaşından genç eski TSK mensupları. Yani TSK personeli erken yaşta ayrılıp Sadat'a işe başlıyor. Peki eğitimi alanlar hangi özellikleri kazanıyor? Bundan da bahsetmiştim. Sadat yazmış. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma tetkiş. Sabotaj, kaçırma ve suikast bir yana Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği tetkiş kavramına da değinmiştim. Zira tetkiş ile terör aynı anlamı karşılayan kelimeler. Sedat, tetkiş terör eğitimi verdiğini kabul ediyor. Ancak kolaylıkla yapılan casusluk suçlamasındaki kriterlerin bu meseleye uygulanması da tartışılabilir. Zira ilanlarda görüldüğü gibi eski TSK personeli TSK'da öğrendikleri özel savaş ve silah bilgilerini teknik ve taktik birikimi yabancı güçlere öğretiyor. Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru suikast, provokasyon, terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, Sadat hamlesiyle iktidara bir mesaj verdi. Testi kırılmadan aklınıza bile getirmeyin dedi. Geçmişten öğrenen insan geleceğe de yön verir. Yeter ki izleyici olmak yerine müdahaleyi seçsin.
Tahran Radyosu.
Hakan Albayrak 16 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Davutoğlu'nun teklifi Devan'ın tavrı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'deki yozlaşmayı hazmedemeyen ve AK Parti'nin kuruluş ilkelerini ihya edecek yeni bir siyasi hareketin başlatılmasını umutla bekleyen geniş bir kitle, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın iki ayrı parti kuracağını anlayınca hayal kırıklığına uğratmıştı. O gün bugündür. Onlara sistem diyorlar ki, niye ayrı düştünüz? Güçlerinizi niye birleştirmediniz? Neyi paylaşamadınız diye. Bu ayrışma yüzünden seçim barajına takılabilecekleri ve onlara verilen oyların boşa gidebileceği endişesiyle bari partileriniz mevcut ittifaklardan ayrı bir ittifak kursun da diyorlar. O gün bugündür diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Niye ayrı bir ittifak? Çünkü AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan ne kadar soğumuş olurlarsa olsunlar, CHP liderliğindeki Millet İttifakı'na ısınmaları söz konusu bile değil. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin üçüncü ittifakla yeni bir siyasi mecra oluşturmak yerine Millet İttifakı'na katılıcı algısı bu kitlenin ezici çoğunluğunu şimdiye kadar onlardan uzak tuttu. O algı bile seçmen desteğinin %1 ila 3 civarında kalmasına yol açmışken söz konusu partilerin seçimlere sahiden 3. ittifak yerine Millet İttifakı çatısı altında girmeleri halinde nasıl bir duruma düşeceklerini varın siz hesap edin. Bu partilerin oy potansiyelleri ancak 3. ittifakla harekete geçirilebilir. Nitekim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'den İsmail Saymaz'a verdiği beyanatta, Saadet Partisi'ni de dahil ederek 3 partinin AK Parti'ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesi çok faydalı olur dedi. Üçüncü ittifak için bir kere daha zemin yokladı. Bir kere daha diyorum çünkü Davutoğlu'nun geçen sene Temmuz ayında AK Parti'nin biz gidersek dindarların kazanımları da gider söylemleri üzerine hem o kazanımları savunmaya hem de o kazanımların suistimalini önlemeye matuf üçlü bir deklarasyon için Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teklif götürmesi de böyle bir zemin yoklamasıydı. Uzattığı el havada kalmıştı o vakit. Bu sefer de havada kalıyor. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Halk TV'den İpek Özbay'a verdiği beyanatta dedi ki, burada aynı düşünce, aynı dünya görüşü, aynı gelenekten gelmek doğrudur. Eş zamanlı olarak bazı siyasi partiler içerisinde birlikte hareket ettik ama yepyeni bir siyasi kültür inşa ettik biz Deva Partisi'nde. Partimizde toplumun çok değişik kesimlerinden isimler var ve parti yönetimimizle başkanlık divanımızla farklı düşünceleri yansıtan bir yapıya sahibiz. Bu düşünce, Deva, Gelecek, Saadet İttifakı düşüncesi altılı masaya oturmadan önce de Deva Partisi'ne iletilmiş bir düşünceydi. Ancak biz altılı masada yarınların Türkiye'sini inşa etmenin daha kolay olabileceğini, daha doğru bir yöntem olabileceğini düşünerek altılı masayı tercih ettik. Bu masaya oturduktan sonra tek başımıza Deva Partisi değiliz. Deva Partisi'nin organları da tek başına buna karar veremez. Çok zayıf argümanlar. Madem altılı masaya oturduktan sonra Deva Partisi artık tek başına Deva Partisi değil ve Deva Partisi'nin organları buna tek başına karar veremez, Öyleyse seçimlerde nasıl bir yöntemin izleneceğine dair o masada henüz mutabakata varılmamışken Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır demek de olacak şey değildi. Nasıl oldu bu? Ve Deva Partisi'nde toplumun çok değişik kesimlerinden isimler varsa Gelecek Partisi'nde de var. Buna yepyeni bir siyasi kültür denecekse o kültür Gelecek Partisi'nin de kültürü değil mi?
Mehmet Kara 16 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Olmuyor Olmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sebze ve meyve fiyatlarında astronomik fiyatlar vatandaşın alımını zorlaştırırken tane ile alır duruma gelmesi hayat pahalılığının bir göstergesi oluyor. 20 yıldır iktidarda olan hükümet ise bu zamların sorumlusu olarak stokçuları ve fırsatçıları gösteriyor. Zamların devlet tarafından yapılmadığını söylemekte kalıyor. İhracat yasakları, sabit fiyat, komite kurmak, ucuz market sayısı artırmak, KDV indirimleri, enflasyon timleri getirmesi gibi yöntemler deniyor ama çare bulamıyor. Baskınlar cezalar getiriyor, yine fiyatlar inmiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Demek ki bunlar çare olmuyorsa başka şeyler yapmak lazım. Mesela hasat mevsiminin yaklaştığı şu günlerde mazot ve gübre fiyatlarını indirmek neden akıllarına gelmiyor? Ya da geliyor da büyük bir kazanç kapısı yapmak mı istenmiyor acaba insanın aklına geliyor? Sorun tarlada çözülmezse, çözüm orada bulunmazsa şimdi tane ile alınan salatalık, domates, patates ve soğanı birçok üründe olduğu gibi kilitli reyonlardan almak ya da sadece bakmak zorunda kalacağız. Olmuyor, olamıyor bu inat neden anlamak mümkün değil. Hükümete yakın gazetecilerden birisi zamlardan zincir marketleri sorumlu tutup ilgili bakanların bunların tepesine binmesini isterken Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, işleyen demokrasiniz olacak, devlet şeffaf olacak, meslek örgütleri ve STK'lar bağımsız olacak, kimseyi yaralamaya çalışmayacak, piyasa kendi dengesini bulacak, kimse de kimseye çağrı yapmak zorunda kalmayacak yorumunda bulunuyor. İşin başka ve önemli bir yanı da bu. Şu anda bunlar var mı? Maalesef yok.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ömer Hayyam Anma Günü.
Her yıl 17 Mayıs günü İran'da büyük şair Ömer Hayyam'ı anma günü olarak kutlanıyor ve bu çerçevede Hayyam'ın doğduğu Nişabur kentinde özel etkinlikler düzenleniyor.
Bu etkinliklerde çağdaş düşünürler ve edebiyatçılar İran'ın bu büyük şairinin düşünce ve eserlerini ve özellikle şiirlerini ele alıyorlar. Sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Bak, çiçekler ve çimler ne denli tazelenmiş ama bir hafta sonra hepsi toprak olacak. Kalk ve bir çiçek topla. Çünkü birden çiçek, toprak ve çimler toz olmuş olacak.
Kuşkusuz İranlı şairler arasında Nişaburlu Hekim Ömer Hayyam küresel bir üne sahiptir. İran'ın güçlü filozofu, matematikçisi, müneccimi, yazar ve şairi Hayyam, Hicri Kameri 5. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Tarihçiler ve araştırmacılar kendisinden geride bıraktığı az sayıda şiirinden hareketle Hayyam'dan kendi çağının dehası olarak söz ediyor.
Hayyam ister bilimsel eserleri, ister eşsiz ve akıcı rubailleri açısından dünyaca bir üne kavuşmuş şair ve bilgindir. Hayyam'ın matematik alanındaki bazı teorileri hala çağdaş matematikçilerin araştırdığı ve referans gösterdiği teorilerdir. Hayyam'ın nücum alanındaki bulguları da günümüz müneccimlerince doğrulanmaktadır. Ancak Hayyam ününü en çok yazdığı rubailere borçludur. Amerikalı şair James Russell Lowell, Hayyam'ın rubailerini Fars denizinde yetişen düşünce incilleri şeklinde tabir ediyor. Hayyam'ın rubailleri ilk kez 1859 yılında İngiliz Edward Fitzgerald tarafından İngilizceye çevrildi ve böylece bu İranlı büyük şairi küresel bir ün kazandırmanın yanı sıra mütercimin adını da dünyaya duyurdu. Bundan sonra bu rubailer onlarca kez basıldı ve hakkında binlerce yazı kaleme alındı.
Gerçekte Hayyam, Fars şiiri ve edebiyatında özel bir düşünce ekolü ve dünya bakışının temsilcisidir. Hayyam, zorunlu olarak susan ve sözlerini yutmak mecburiyetine kalan birçok düşünür ve şairin sesidir. Kimileri yazılarını onun adıyla yayınladılar ve kimileri ise onun rubailerini fısıldayarak araştırmacı ruhlarını teselli etmeye çalıştılar. Araştırmacılara göre günümüzde Hayyam'a sadece tarihi bir şahsiyet gibi bakmamak, ayrıca kendisini edebi bir ekolün kurucusu olarak değerlendirmek lazım. Hayyam, titiz zihni ve derin düşüncesiyle cevapsız soruların denizine dalan bir bilgindir. Hayyam, kendi bilginliğini, gittiği yolun sonunda nedenli bilgisiz olduğunun bilincine varan bir düşünürdür.
Aslında Hayyam uzun süren düşünmelerin ardından kendisini varlık sırlarına karşı şaşkın bırakan, bilinmeyeni keşfeden bir bilgindir. Bu şaşkınlığın baskısı o kadar fazladır ki düşünceden diline ve oradan da rubai kalıbına dökülmüştür. Hayyam derin düşüncelerinin desteğiyle bazen detaylı bir kitaptan daha çok bilgi içeren ve düşünce ve duyguları yansıtma gücüne sahip olan iki kısa beyitten oluşan bir bina inşa etti. Hayyam'ın rubailleri sadece iki kısa beyitten oluşmuyor çünkü şairin bu rubailleri gerçekleri ve hakikatleri arayan, kararsız ve soluk ruhunun fısıldaşmasıdır.
Kuşkusuz bu dünyada varlık aleminde şaşkın şaşkın seyreden ve yaratılış muamması karşısında hayrete düşmeyen birini rastlamak imkansızdır. İşte bu şaşkın insanlar asırlar sonra Hayyam'ın rubailerinde duymak istediği sesi duymuştur. Çünkü gerçekten de Hayyam'ın varlık alemini idrak etme şevki sadece ona özgü bir duygu değildir. Hayyam'dan önce de insanlar bu şevki taşımış ve bu büyük şairden sonra da dünyanın sonu gelene dek bu şevk taşınacaktır. Hayyam tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda düşünen insanın sonsuz nedenlerini yazdıkları şiirlerin kalıbına dökmüştür. Gerçi şair bu nedenlerinden birçoğu için herhangi bir cevap da bulamamıştır. Hayyam kısa ancak dolu dolu rubailerinde çeşitli asırlarda insanları şaşırtan önemli ve karanlık felsefi konuları ve çözümsüz sırları gündeme getirmiştir. Şair felsefenin duygusuz dilinden şiirin latif eteğine sığınmış ve insanların ruhunu, gizli yaralarını ve iç acılarını şiirlerinde beyan etmiştir.
Ezelin sırrını ne sen bilirsen ne ben. Bu muammayı ne sen okursun ne ben. Perdenin arkasında benle senin sözü edilir. Perde düşünce ne sen kalırsın ne ben.
Büyük şair Hayyam, diğer düşünürler gibi kendi çağının düşünce akımlarından da etkilenmiş ve onlara tepki vermiştir. Buna göre Hayyam, birçok düşünce ve görüşünü rubailerinde beyan etmiştir. Öyle ki şairin kendi çağında hakim olan düşünce akımlarına yönelik tepkilerini bu rubailerde görmek mümkün.
Eğer hakikat ve yakine ulaşamıyorsak, ömür boyu umut ve kuşku ile yaşayamayız. Şarap kadehinden el çekmezsek ne fayda? İster uyanık, ister sarhoş, hepimiz ölmeliyiz.
Hayyam'ın şiirlerinde okurlar sürekli tekrarlanan özel konularla karşılaşır. Görünen o ki bu konular şairin kafasını yoran en önemli konulardır ve bu yüzden bu konuları çeşitli şekillerde beyan etmiştir. Yaşamın kalıcı olmayışı, bu dünyaya ve yaşanan ömre vurgu yapılması, kuşku ve şaşkınlık, ölüm ve ölümden sonraki hayat ve sarhoşluk, Hayyam rubailerinin en önemli konularını oluşturuyor. Aslında bu konular Hayyam düşüncesinin ilke ve eksenini oluşturuyor. Şairin bu alanlardaki mesajı açık, tekrarlanan ve kendisinden önce ve sonra gelen birçok düşünür ve edebiyatçının söylemlerinin benzeridir. Gerçekte Hayyam'a acı veren meseleler özellikle akıllı insanlar başta olmak üzere tüm insanlara acı veren durumlardır. Ancak Hayyam'ı bu tarz bir düşüncede tek ve baş aktör yapan konu, şairin sadece şiirlerinin içeriğini değil, bu içeriği beyan etme şeklidir.
Tahran Radyosu.
Hayyam'ın düşüncesi sürekli varlığın önemli konuları ile uğraşmakta ve şair onca geniş bilgisine karşın sorularının cevabını bulamamaktadır. İşte bu başarısızlık Hayyam'ı daha fazla marifet peşinden gitmeye yönlendirmiştir. Şair içten ölümcül bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu baskıyı bilimsel ve felsefi dille beyan etmekse mümkün değildir. Bu baskıyı ve esrarengiz durumu tüm ağırlığı ile muhatabına aktarmak için bir dil gereklidir. İşte bu yüzden şair şiir dilini ve rubayinen mantık götüren kalıbını seçer. Hayyam kaynayan tüm içsel ve en ateşli duygularını gönlünün ta derinlerinden söz kalıbına dökmüştür. Şair en başta akıl ve akla dayalı arayıştan yararlanmaya çalışır. Lakin fışkıran sel duyusu tüm gücüyle şaire yardımcı olur ve ruhsal algılamalarını da rubayi kalıbında tecelli ettirir.
Hayyam bazı rubailerinde sürekli geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında yaşanan diyaloglarla uğraşmaktadır. Şair bu kavramı daha iyi beyan etmek için toprak ve testiden yaratıcı bir şekilde yararlanarak olunmak, olmak ve ölmek gibi üç önemli olguyu anlatır. Kur'an-ı Kerim bize Yüce Allah'ın insanoğlunu çamurdan yarattığını ve ardından kendi ruhundan ona üflediğini buyurur. Bizim fani dünyadaki varlığımızı temsil eden çamurun geçici doğası sürekli dünyevi çabaların kırılganlığını ve değersizliğini anımsatması gerekir.
Öyle bir testi ki akıl onun yaratılışına aferin diyor. Sevgiden 100 kez alnına öpücükler konduruyor. Ve devranın testicisi böylesine latif bir testiyi yapıyor ve yere vurarak tekrar kırıyor.
Hayyam'ın fani dünyanın kalıcı olmadığına vurgu yapması yüzünden birçokları şairin düşüncelerin boş olduğu yorumunu yapıyor ve kendisinin anı yaşa felsefesinin izleyicisi olduğunu ileri sürüyor. Ancak eğer Bakara suresinin 156. ayetinde de değinildiği gibi hak hakikatinden başka hiçbir şey kalıcı olmadığı hatırlanacak olursa işte o zaman Hayyam'ın da alemin kalıcı olmadığına vurgu yapmasının aslında yegane varlığın yani Yüce Rabbin hakikatine şehadet getirmek olduğu daha kolay anlaşılır.
Hayyam açısından yaşamda önemli olan şey şairin hiçbir rubayisinde reddetmediği Yüce Allah'ın varlığı dışında sevgi ve neşedir. Ve tabi bu da bilinen ayyaşlık veya laubalilik değildir. Hayyam madem şu an varız ve bunun bilincindeyiz, bu anı yaşama gerekir ve bir an bu ömürden gafil olmamak gerekir, diyor.
Geçen günü hiç mi hiç anma, gelmemiş yarın için figan etme, gelmemiş ve geçmişi temel alma, anı yaşa, ömrü ziyan etme.
Hayyam insanların birçok acısının ana kaynağının hırsları ve mülkiyet arzuları olduğunun bilincine varan bir bilgindir. Şair bizlere doğru düşünmeye imkan sağlayan, yaşamın önemsiz uğraşlarını bıraktıran ve böylece önemli ve değerli olan şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir nevi akıl veya hikmeti tanıtıyor.
Bugün yarına ulaşamıyorsun. Yarının düşüncesi sevdadan başka değil. Bu anı gönlün içinde olsa ziyan etme. Çünkü ömrün kalan kısmı belli değil.
Ve son söz şu ki, Hayyam'ın sade dili ve derin düşüncesi asılların oluşturduğu duvarın ardından hala duyuluyor ve hala insanların ilgisini çekerek düşünmeyi yönlendiriyor. Hayyam'ın rubailere dünyaya özel bir açıdan bakan ve insanların kaderini kelimelerin yardımıyla ebedileştiren coşkulu bir ruhun ve araştırmacı bir düşüncenin yankısıdır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın büyük şairi Ömer Hayyam'ı anma günü münasebetiyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerini turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsiyude.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek, kültür ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün ve önümüzdeki birkaç programda sizlerle birlikte tarihi ve güzel Yezd kentine gitmek ve buranın güzel yemekleriyle tanışmak istiyoruz.
İran'ın çeşitli eyaletlerine yaptığımız ziyaretlerin devamında bugün Yezd eyaletine gittik. İran'ın orta kesimlerinde bulunan Yezd eyaletinin merkez kenti ise tarihi Yezd kentidir. Tarihi bir kelime olan Yezd, kelimenin kökü övmek, ibadet etmek, tapmak ve izzet anlamında olan Yezd veya Yezd ve Yesen'dir. Yezd ayrıca dünyada ilk kerpiç kent olarak 2017 yılında UNESCO tarafından tescillenerek kayda alındı.
Yezd kentinin tarihi bölümü şehrin en güzel bölgesidir. Bu bölgenin tarihi kesiminin en bariz özelliklerinden biri Badgirler olarak bilinen rüzgar bacalarıdır. Badgirler binalara özel bir güzellik ve çekiciliği kazandırırken en büyük ve başlıca görevleri ise binaların içindeki hava dolaşımını sağlamak, evleri ve mahzenleri soğutmaktır. Badgirler aslında çöl bölgelerinde bulunan kentlerin suni teneffüs sistemidir ve çok güzel bir havayı alt kesimlerine yönlendiriyorlar.
Güzel Yezd kenti her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kentin en güzel doğa ve tarihi turistik cazibelerinden Yezd Kebir Camisi, Fehrec Ulu Camisi, Seyyid Rukneddin Türbesi, Devlet Abad Bahçe Kompleksi ve Emir Çakmak Camisi, Altı Badgirli Sarnıç, Yezd Ateş Gedisi, Lariler Evi ve diğer birçok yere değinebiliriz.
Yez halkı İran'ın sıcakkanlı vatandaşlarıdır ve her zaman misafirlere ve turistlere güler yüzle karşılarlar. İşte kentin turistik cazibelerinin yanı sıra halkın bu güler yüzü ve misafirperverlikleri ise turistlere güzel anlar yaşaması ve güzel anılar biriktirmesine sebep oluyor. Eğer bu kente giderseniz sakın kentin leziz yemeklerinden gafil olmayın. İranlılar Yezd adını duyunca hemen akıllarına baklava, gottab ve yaz faludesi gibi tatlılar geliyor. Zira tüm bu tatlılar kentin en meşhur hediyelik tatlılarıdır.
Fakat Yezd kenti sadece tatlıları ile ünlü değil, buranın yöresel ve özel yemekleri de halk kültürünün bir parçasını oluşturuyor. Ve bizler de programımızın devamında Yezd halkının en sevdiği iki yemeği yani kıyme Yezd olan Yezd kıyması ve moşlokun malzemeleri ve hazırlanmasını sizlere aktaracağız. Hep birlikte dinleyelim.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi Yezd kentinin yemekleri bölgenin tatlıları kadar leziz ve güzeldir. Bu yemeklerden biri Yezd kıymasıdır. Bu yöresel yemek geleneksel lokantalar ve restoranlarda servis edilir. İran'da kıyme yemeği çok sevilen bir yemektir ve her kente farklı şekillerde pişirilir. Örneğin Yezd kentinde kıyme Yezd yemeği İran'ın klasik kıyme yemeklerinden farklıdır. Bu yemekte sarı mercimek yerine nohut kullanılıyor ve genelde salça da kullanılmıyor.
Tahran Radyosu.
En besleyici baklagillerden olan nohut bir yıllık bir bitkidir ve en eski gıda maddelerinden sayılır. Nohut birçok salata, sos, ekmek gibi yiyeceklerin yapımı için kullanılır. Yüksek oranda lif içeren nohut bu şekilde sindirim sisteminin sağlığına yardımcı olur, ayrıca kalp damar hastalıklarını önler. Nohut ayrıca magnezyum, folik asit, C vitamini, kalsiyum, çinko, fosfor ve potasyum açısından da zengin bir gıdadır.
Şimdi kıyme Yezd yemeği için gerekli olan malzeme ve tarifine geçelim. Bu leziz yöresel yemek için 300 gram parçalanmış koyun eti, 250 gram bölünmüş nohut, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 orta boy küp doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı kızartılmış soğan, yarım çay kaşığı pudra halindeki kimyon, yarım çay kaşığı tarçın, 2 adet kurutulmuş fındık limon, tuz, biber, zerdeçal ve gereken miktarda safran. Ayrıca servis yapmak için pilav ve ince doğranmış kızartılmış kürdan, patates de gerekir.
Nohutları bir gün önceden suda bekletelim ve birkaç kez suyunu değiştirelim. Böylece sindirimi daha da kolay olacaktır. Sonra nohutları süzgeçten geçirelim ve kabuklarını soyalım ve ikiye bölelim. Kurutulmuş fındık limonları bir bıçak veya çatalla delip 2 saat ılık suda bekletelim. Bu arada soğanları hafifletip altın rengine dönünceye kadar kızartalım. Üzerine parça etleri ekleyip suyu çekilinceye ve rengi değişene kadar kızartalım. Üzerine karabiber, zerdeçal ve soğan ekleyelim. Daha sonra nohutları ekleyip etle beraber biraz çevirelim. Üzerine 3 bardak su ekleyip altını açarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Tencerenin kapağını kapatıp nohut ve etin pişmesini bekleyelim. Yaklaşık 1,5 saat sonra daha önceden suda beklettiğimiz kurutulmuş limonları ve tuzu ekleyip yemeğin kıvama gelinceye kadar pişirmesine bakalım. Servis yakın zamanda daha önceden kavurduğumuz soğanları, kimyon, tarçın ve suda demlediğimiz safran ile birlikte yemeğe ekleyelim. Böylece yemeğimize güzel tat ve koku katmış oluruz. Servis tabağını aldığınızda kürdan patates ile üstünü süsleyelim. Pilavın yanında afiyetle yiyeceğiniz kıyma yez yemeğimiz hazır.
Kahvaltı birçok beslenme uzmanının üzerinde önemli vurgu yaptığı öğündür. Kahvaltı için seçilen gıdalar besleyici, enerji ve güç veren besinler olmalı. Şimdi sizlere Muşluk adında Yez halkının yöresel kahvaltılıklarından biriyle tanıştırmak istiyoruz. Muşluk aslında Farsça'da küçük muşt yani küçük yumruk demektir. Zira malzemelerin birbirine yapışması için avuçta sıkıştırılır.
Muşlukun ana malzemesi cevizdir. Ceviz protein, antioksidanlar, lif ve omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Cevizin özellikleri arasında kanser riskini azaltabilmesi, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilmesi, kalp sağlığını güçlendirmesi ve iltihapları azaltabilmesidir. Ceviz ayrıca lif bakımından yüksek ve karbonhidrat bakımından düşüktür. Bu yüzden insana doygunluk hissi vererek daha geç acıkmasına neden oluyor.
Şimdi sıra muşluk yapımına geldi. Muşluk malzemeleri bir nebze herkesin kendi zevkine göredir. Bu yüzden de istenen malzeme azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Muşlukun hazırlanması için bir miktar peynir, 100 gram kuru ekmek, genelde de Yezden yöresel ekmeği, birkaç öğütülmüş ceviz, yaklaşık 10 adet taze soğan, bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı kişniz tohumu unu gerekiyor.
Şimdi muşluk için önce kuru ekmekleri bir kaba alalım ve iyice ufalayalım. Ardından peyniri ve sebzeleri ve baharatı alıp iyice karıştıralım. Hepsini iyice yoğuralım. Sonra hepsinden parçalar alarak elimizde yuvarlayarak ayrı bir kaba alalım. Bitince dinlenmesi için 15 dakika buzdolabında bekletelim. Böylece kahvaltılık muşluklarımız hazırdır. Çocuklar bu enerjik kahvaltılığı çok severek tüketecekler.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, uluslararası kuruluşların Afganistan, Filistin ve Yemen'deki gelişmelere uygun bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tacikistan Cumhurbaşkanı Sarayı'nda İmam Ali Rahman ile bir araya geldi. Tacikistan'da İran'ın İHA'larından Ebabil 2'nin üretim tesisi hizmete girdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran-Suudi diyaloğunda yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Amerika, İran'da gözaltına alınan iki Fransız casusun serbest bırakılmasını istedi. Azalüye kenti, Amerikan İnsan Hakları üzerine 8. oturuma ev sahipliği yapıyor. İran Ulusal Gaz Şirketi CEO'su, Irak'ın İran'dan ithal ettiği doğal gazdan dolayı 1,6 milyar dolar borçlu olduğunu belirtti. İran madencilik sektöründen 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Türkiye'nin ülkeye giren tozun kaynağıyla ilgili iddiasına İran'dan tepki geldi. Bursa'da 3 IŞİD teröristi yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bölgedeki savaşın ideolojik ve dogmatik olduğunu, askeri savaştan daha tehlikeli olduğunu belirtti. Muhammed Ezzahar, Gazze şeridinde liman inşaatının kuşatmayı kıracağını belirtti. Lübnan seçim sonuçları açıklandı. Eko Parlamentolar Birliği dönem başkanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geçti. Ermenistan'da 400'ü aşkın protestocu gözaltına alındı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın izlediği ekonomi politikaların ekonomik intihar olduğunu belirtti. Ve Rusya İstihbarat Bakanlığı, Amerika'nın Suriye'den Ukrayna'ya terörist gönderdiğini duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.